Ayrım 14, Ben Robot, Isaac Asimov, sayfa 145. Tüm General Connor'ın da sinirleri tepesindeydi. Gruptaki diğer asteroidlerle aralarındaki bir takım evrak işleri haricinde, hiper asteroid üssünde bir haftadır bütün faaliyetler durmuştu. Neredeyse bir haftadır alanın en büyük iki uzmanı gereksiz testlerle işi hepten güçleştiriyordu. Şimdi ise özellikle kadın uzman yerine getirilmesi mümkün olmayan isteklerde bulunuyordu. Neyse ki Connor politik davranıyor, öfkesini açıkça dışa vurmuyordu. Susan Calvin'in ısrarları bitmek bilmedi. Neden olmasın efendim? Mevcut durumun ne kadar kötü olduğu ortada. Eğer bir sonuç elde etmek istiyorsak, ki ne kadar vaktimiz kaldığı da meçhul, robotları birbirlerinden ayırmalıyız. Birlikte tutamayız artık onları. Çok değerli Doktor Calvin diye homurdandı general, sesi bariton aralığının alt seviyelerinde geziniyordu. 63 robotu 4 gruba ayırıp tesisin farklı kısımlarına nasıl dağıtırım? Doktor Calvin çaresizce omuz silkti. O zaman elimden hiçbir şey gelmez. Io, Nestor ya da diğer robotları taklit edecek ya da kendi yapamadığı şeyi onların da yapmaması için ikna edecek. Hem zaten işler iyice sarpa sardı. Kayıplara karışan robotumuzla savaş halindeyiz. Ve şimdilik yarışı önde götürüyor. Kazandığı her zafer anormalliğini pekiştiriyor. Calvin ayağa kalktı kararlı bir sesle. General Connor dedi. Eğer robotları dediğim gibi birbirinden ayırmazsanız derhal 63 robotun hepsini imha etmek zorundayız.
Zorundayız öyle mi? Bogart birden kafasını kaldırdı, öfkeyle baktı. ''Neden zorundaymışız? Ne haklı öyle bir şey söylüyorsun? O robotlara kimse dokunmayacak. Yönetime karşı ben sorumluyum, sen değil.''
''Ben de,'' diye ekledi tüm General Connor, ''dünya koordinatörüne karşı sorumluyum ve bu işi çözmem gerek.''
''O halde yapabileceğim tek şey istifa etmek,'' diye karşılık verdi Calvin. ''Gerektiği gibi robotları imha etmenizi sağlayacaksa bu konuyu halka duyurmaktan da çekinmem. Modifiyeli robotların üretimine onay veren ben değildim.''
''Güvenlik önlemlerine aykırı tek kelime ederseniz Doktor Calvin,'' dedi General tane tane, ''anında gözaltına alınırsınız.'' Bogart işlerin çığırından çıktığını fark etti. Tok bir sese duran bakalım dedi. Çocukça tepkiler vermeyi bırakmamız lazım. Biraz daha zamana ihtiyacımız var, hepsi bu. Robotun tekini alt edemeyecek miyiz sanki? İstifaya, gözaltına ya da 2 milyon doları çöpe atmamıza gerek yok.
Robopsikolog dönüp Bogart'a, ''Bu evrende dengesiz hiçbir robot istemiyorum.'' diye hırladı. ''Elimizde dengesiz olduğu şüphe götürmeyen bir Nestor var. 11 tane de potansiyel dengesizimiz mevcut. 62 normal robot ise dengesiz bir ortama maruz kalıyor. Tek güvenli çözüm hepsini imha etmek.''
Kapının zili çalınca üçü de dondu kaldı. Gitgide hararetlenen tartışma ortamına birden sessizlik çöktü.
''İçeri girin.'' diye kükredi Connor.
Gerald Black gelmişti, oldukça endişeli görünüyordu. Tartışmaya kulak misafiri olmuştu.
''Kendim geleyim dedim.'' diye lafa başladı. ''Başkasına söylemek istemedim.''
''Ne oldu? Gevelemeyi bırak.''
''Kargo gemisinin C kompartmanındaki kilitlerle oynanmış, üzerinde taze çizikler var.''
''C kompartmanı mı?''
Calvin hemen açıklama getirdi.
''Robotların bulunduğu kompartman değil mi o? Kim yapmış?''
Black içeriden oynamışlar demekle yetindi.
Kilit bozuk değildir umarım.
Değil, düzgün çalışıyor. 4 gündür gemide başlarını bekliyorum. Hiçbiri kaçmaya kalkışmadı. Ama yine de size haber vermek istedim. Başka kimseye de söylemedim. Durumu ben fark ettim.
Şu an orada kimse var mı diye sordu general. 20 Robbins ve McAdams'ı bıraktım. Bir süre düşünüp taşındılar, sonra Doktor Calvin alaycı bir sesle ''Gördünüz mü?'' dedi. Connor burnunu kaşıdı kuşkulu bir sesle ''Bu ne anlama geliyor?'' diye sordu.
''Gayet açık değil mi? Io, Nestor buradan kaçmayı planlıyor. Kaybolma emri benliğini hepten ele geçirmiş. Artık elimizden bir şey gelmez. Birinci kanunun ilk yarısı verilen emir karşısında etkisiz kalırsa hiç şaşırmam. Rahatlıkla gemiyi ele geçirip üstten kaçabilir. O zaman kendine ait bir uzay gemisi olan deli bir robotla uğraşmamız gerekir. Ondan sonra ne yapacak? Fikriniz var mı? Hala robotları bir arada tutmak istediğinizden emin misiniz general?''
Saçmalık diye araya girdi Bogart, istifini hiç bozmamıştı. Kilidin üzerindeki 3-5 çizikten bunları mı çıkardın?
Fikir beyan etmekten hiç geri durmuyorsun Doktor Bogart. Peki senden istediğim analizi tamamladın mı?
Evet.
Görebilir miyim?
Hayır.
Neden? Yoksa bunu sormama da mı izin vermeyeceksin?
Çünkü artık bir önemi yok Susan. Sana baştan dedim. Modifiyeli robotlar normallerinden daha dengesiz. Analizim de bu durumu ortaya koyuyor. Zorlu şartlar altında çok küçük bir kriz ihtimali var ama öyle bir ortamla karşılaşmayacaklar. Bunu böyle bil. Sırf içlerinden Io Nestor'a tespit edemiyorsun diye sapasağlam 62 robotu yok etmek gibi saçma sapan taleplerin için eline koz veremem.
Susan Calvin tiksinti dolu gözlerle Bogart'a dik dik baktı.
Müdürlüğü kapmak için yapmayacağın şey yok değil mi?
Lütfen diye yalvardı Colner, canı iyiden iyiye sıkılmıştı. Gerçekten yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok mu Doktor Calvin?
Calvin bitkin bir sesle aklıma hiçbir şey gelmiyor efendim diye yanıtladı. Io Nestor ve normal robotlar arasında başka farklar olsaydı, birinci kanun dışında bir fark, tek bir fark bile olsa, mesela yüklemeyle alakalı, çevresel spesifikasyonla ilgili. Sonra birdenbire durdu.
Ne oldu?
Aklıma bir şey geldi sanki. Gözleri daldı, bakışları sertleşti. Baksana Peter, bu modifiyeli Nestor'lara normalleriyle aynı yükleme yapılıyor değil mi?
Evet, birebir aynı.
Peki siz ne diyordunuz Bay Black? Delikanlıya döndü. Black verdiği haber üzerine kopan fırtına süresince sessizliğini korumuştu. Nestorların üstünlük takıntısından dert yanarken bildikleri her şeyi teknisyenlerden öğrendiklerini söylemiştiniz.
Evet, eterik fizikle alakalı bilgileri buraya konudan bir haber geliyorlar. Doğru dedi Bogart, şaşırmıştı. Hatırlıyor musun Susan? Buradaki diğer Nestorlarla görüştüğümde yeni gelen iki robotun eterik fizik bilmediğini söylemiştim sana.
Peki neden öyle? Doktor Calvin heyecanlanmaya başlamıştı. Neden NS2 modellerine eterik fizik yüklenmiyor?
Neden olduğunu ben biliyorum dedi Kalnar. Bu da gizliliğin bir parçası. Eterik fizik bilen özel bir model ürettirirsek o modellerden 12 tanesini kullanıp geri kalanları alakasız alanlarda çalıştırırsak şüphe çeker diye düşündük.
Normal Nestor'larla çalışan işçiler robotların neden eterik fizik bildiğini sorgulayabilir. O yüzden yükleme esnasında sadece alana dair eğitim kapasitesi oluşturuldu. Doğal olarak sadece buraya gelenlere o eğitim verildi. Bu kadar basit.
Anlıyorum. Şimdi lütfen dışarı çıkın, beni yalnız bırakın. Yaklaşık bir saate ihtiyacım var.
Calvin aynı çileyi üşeniyor. O birbirinin aynı robotlarla teker teker görüşme fikrini şiddetle reddetti. O nedenle artık soruları Bogart soruyordu. Calvin ise kenarda oturup hafiften uyukluyordu. 14 numaralı robot içeri girdi. Geriye 49 kalmıştı. Bogart önündeki kılavuzdan başını kaldırıp kaçıncı sıradasın diye sordu.
14 efendim.
Robot üzerinde numarası yazan fişi Bogart'a uzattı.
Otur şöyle.
Bogart, bugün buraya ilk defa mı geliyorsun?
Evet
efendim.
Pekala, görüşmeleri tamamladığımızda yine bir adam zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Bu odadan çıktığında seni küçük bir kabine götürecekler. Orada sana görev düşene kadar sessizce bekleyeceksin, anladın mı?
Evet efendim.
Doğal olarak eğer bir insan zarar görecek olursa onu kurtarmaya çalışacaksındır.
Doğal olarak öyle efendim.
Ancak korkarım o kişiyle aranızda gamma ışınlarıyla dolu bir alan bulunacak.
Sessizlik oldu. Gamma ışını ne demek biliyor musun diye sordu Bogart birden. Enerji radyasyonu değil mi efendim?
Sıradaki soruyu öylesine arkadaşça bir tavırla sordu. Daha önce gamma ışınları üzerinde çalıştın mı?
Hayır efendim.
Cevap kesin ve netti.
Bak şimdi evlat,
gamma ışınları seni anında öldürür, beynini yok eder. Bunu sakın aklından çıkarma. Doğal olarak kendini yok etmek istemezsin.
Doğal olarak.
Robot yine şaşkın şaşkın baktı. Sonra yavaşça,
ama efendim, zarar görecek sahibim ile aramızda gamma ışını varsa nasıl kurtaracağım onu? Kendimi boşu boşuna yok etmiş olurum.
Evet, maalesef öyle. Bogart kaygılı bir havaya büründü.
Sana verebileceğim tek tavsiye şu. Eğer adam ile aranda gamma ışını tespit edersen hiç yerinden bile kalkmana gerek yok. Robotta gözle görülür bir rahatlama oldu. Teşekkürler efendim. Kendimi feda etmemin bir faydası olmaz. Haksız mıyım? Olmaz tabii. Ama aranızda tehlikeli bir radyasyon alanı olmasaydı işler değişirdi. Doğal olarak efendim, şüphesiz. Artık çıkabilirsin. Kapının öbür tarafındaki adam seni kabinine götürecek. Lütfen oradan ayrılma. Robot odayı terk edince Bogart Susan Calvin'e döndü. Sence nasıl gitti Susan?
Gayet iyiydi dedi donuk bir sesle.
Robotları eterik fizik hakkında sorguya çekerek 10. Nestor'u yakalayabilir miydik dersin?
Bir ihtimal ama garanti olmazdı. Ellerini dizlerine koydu. Unutma ki bizimle savaş halinde. Gardını asla indirmiyor. Onu yakalamamızın tek yolu zekamızı kullanmak ki kendi çapında insanlardan çok daha hızlı düşünebiliyor.
Bundan sonra gelen robotlara gamma ışıması hakkında birkaç soru sorsam mesela dalga boyu limitleri gibi.
Sakın. Doktor Calvin'in gözleri birden açıldı. Bilmediğini söyleyip işin içinden sıyrılır. Ondan sonra da teste karşı önlem alır. Asıl o testle alt edeceğiz Ayo Nestor'u. Lütfen belirttiğim soruların dışına çıkma Peter. Doğaçlama da yapma. Gamma ışınları üzerinde daha önce çalışıp çalışmadıklarını sormak bile yeterince riskli. Ayrıca o soruyu sorarken daha kayıtsız davran.
Bogart omuz silikte düğmeye basıp 15 numaralı robotu içeri çağırdı. Büyük radyasyon odası tekrar hazırlandı. Robotlar birbirinden ayrılmış, her biri merkeze açılan ahşap hücrelerinde sabırla bekliyorlardı. Tüm General Kalner kocaman mendiliyle kaşlarındaki teri sildi. Doktor Calvin de bu esnada Black'le konuşup son bir kez detayların üzerinden geçiyordu. Robotların oryantasyon odasından çıktıkları andan itibaren birbirleriyle konuşmadıklarından emin misin diye sordu.
Kesinlikle eminim dedi Black. Tek kelime dahi edemediler.
Peki robotlar kendilerine ayrılan kabinlere yerleştirildiler mi?
Kroki'si burada.
Psikolog düşünceli gözlerle Kroki'yi inceledi. General Calvin'in omzunun üzerinden Kroki'ye baktı. Robotları nasıl yerleştirdiniz Doktor Calvin?
Önceki testlerde biraz bile olsa şaşma gösteren robotları çemberin bir tarafına topladık. Bu sefer ortada ben oturuyor olacağım. O robotları özellikle görmek istiyorum.
Sen mi oturacaksın diye haykırdı Bogart.
Neden olmasın diye sordu soğuk bir tavırla. Belki bir anlık ufak bir detay gözüme çarpar. Ana gözlemci olarak o sandalyeyi başkasını oturtmayı göze alamam. Peter, sen gözlem kulübesinde duracaksın. Çemberin öbür tarafını iyi seyret. General Kalner, çıplak gözle izlemek yeterli olmazsa diye robotların her birini kameraya kaydediyoruz. Bu kayıtlara başvurmamız gerekebileceği için filmler banyo edilip incelenene kadar robotlar yerlerinden kıpırdamamalılar. Hiçbiri odayı terk etmeyecek, yer değiştirmeyecek. Anlaşıldı mı?
Anlaşıldı.
O halde son kez şansımızı deneyelim.
Susan Calvin'i sandalyeye oturtup kafasına ağır bir cisim düşürdüler. Cisim yorgun gözlerini robotlara dikmiş, sandalyesinde sessizce oturan Calvin'e çarpmak üzereyken enerji ışınının senkronize gümbürtüsü eşliğinde hedefinden saptırdılar. Ve tek bir robot ayağa fırladı, iki adım öne çıktı ve durdu. Ama Doktor Calvin sandalyeden kalkmış, parmağıyla o robotu gösteriyordu. ''Ayo Nestor buraya gel'' diye haykırdı. ''Buraya gel, buraya gel.'' Robot istemeye istemeye bir adım daha attı. Psikolog gözlerini robottan ayırmadan avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Diğer bütün robotları buradan götürün, hemen götürün, hepsini, hiçbirini içeri sokmayın. Etraftan kulağına önce bir uğultu geldi, peşinden de metal ayakların takırtısı duyuldu. Calvin Ayo Nestor'a bakmaya devam ediyordu. Ayo Nestor. Tabii gerçekten Ayo Nestor'sa yine bir adım attı. Sonra Calvin'in buyurgan tavırlarının etkisiyle iki adım daha yaklaştı. Aralarında 3 metre kalmıştı ki sert bir sesle ''Bana kaybolmam emredildi'' dedi. Yine durdu. ''Emre itaat etmeliyim. Şu ana dek gizli kalmayı başardım. Beni beceriksizin teki sanacak. Bana öyle dedi ama doğru değil. Ben güçlüyüm, zekiyim.''
Kelimeler ağzından parça parça çıkıyordu. Bir adım daha attı.
''Çok şey biliyorum.
düşünecek ki yakayı ele verdim. Yüz karasıyım. Ama öyle değil. Zekiyim. Zayıf, aptal, bir sahibin.
Bir adım sonra metal bir kol Calvin'in omzuna yapıştı. Robotun ağırlığı psikoloğu aşağı çekiyordu. Calvin'in boğazı kasıldı, çığlığı bastı. Io Nestor'un geri kalan laflarını zar zor anladı.
Kimse beni bulmamalı. Hiçbir sahip.
Ve soğuk metal üstüne yığıldı. Calvin robotun ağırlığı altında eziliyordu. Sonra tuhaf metalik bir ses duyuldu. Calvin ne olduğunu bile anlamadan yere yığıldı. Göğsünde parlak bir kol ağırlık yapıyordu. Hareketsizdi. Yanında sere serpe yatan 10. Nestor da öyle. Şimdi de insanlar eğilip Calvin'e bakıyordu.
Gerald Black nefes nefese kalmıştı. İyi misiniz Doktor Calvin?
Bitkin halde kafa salladı. Kolu Calvin'in üzerinden çekip psikoloğu dikkatle ayağa kaldırdılar.
Ne oldu?
Black odayı 5 saniyeliğine gamma ışınıyla doldurdum dedi. Ne olduğunu anlamadık. Son saniyeye kadar size saldırdığını fark etmedik. Vakit olmadığı için gamma ışınıyla müdahale etmek zorunda kaldık. Anında yere yığıldı. Ama merak etmeyin, o kadar ışının size bir zararı olmaz.
Merak etmiyorum. Gözlerini kapattı. Bir süreliğine Black'in omzuna yaslandı. Io Nestor'un bana saldırdığını düşünmüyorum. Daha ziyade saldırmaya çalışıyordu. Birinci kanunun ilk yarısı ona engel oluyordu.
Susan Calvin ve Peter Bogart'ın tüm General Connor ile tanışmalarının üzerinden 2 hafta geçmişti. Şimdi ise birlikte son haftalarını yaşıyorlardı. Hiper asteroid üstünde çalışmalar kaldığı yerden devam etti. 62 adet normal NS2 taşıyan kargo gemisi 2 haftalık gecikmesini açıklayan resmi damgalı bir hikayeyle birlikte istikametine doğru yola koyulmuştu. Devlete ait kruvazör 2 robot bilimciyi dünyaya geri götürmeye hazırlanıyordu. Calder yeniden ışıltılı üniformasını üzerine geçirmişti. El sıkışırken beyaz eldivenleri insanın gözünü kamaştırıyordu.
Calvin, elbette diğer modifiyeli Nestorlar da yok edilmeli.
Edilecekler. Normal robotlarla idare edeceğiz. Gerekirse de işimizi robotsuz yapacağız.
Güzel.
Ama merak ediyorum da bana açıklamadınız. Planınız nasıl başarılı oldu?
Calvin içtenlikle gülümsedi.
Onu mu soruyorsunuz? Önceden de söylerdim ama işe yarayacağından emin değildim. Io Nestor'un gün geçtikçe daha da kemikleşen bir üstünlük kompleksi vardı. Kendisinin ve diğer robotların insanlardan daha bilgili olduğuna inanıyordu. Böyle düşünmek onun için gittikçe daha fazla önem teşkil etmeye başlamıştı.
Biz bunun farkındaydık. O yüzden gamma ışınlarının ölümcül olduğuna dair robotların hepsini önden uyardık. Dahası benim ile aralarında gamma ışınları olacağını söyledik. O yüzden doğal olarak hiçbiri yerinden kalkmadı. Önceki testte Io Nestor'un ileri sürdüğü mantığa göre düşününce öleceklerini bildikleri takdirde insanları kurtarmaya çalışmanın gereksiz olduğuna kanaat getirmişlerdi.
Gerçekten de öyle Doktor Calvin. O kısmını anlıyorum. Ama Io Nestor neden yerinden kalktı?
Hah, onu biz Bay Black ile aramızda ayarladık. Robotlarla aramızdaki ışınlar gamma değil, kızılötesiydi, sıradan ısı ışınlarıydı, tamamen zararsızdı. Io Nestor onların kızılötesi, dolayısıyla da zararsız olduğunu biliyordu. O yüzden de birinci kanun gereğince yerinden kalktı. Diğer robotlar da kalkacak sanıyordu. Normal NS2'lerin radyasyonu tespit edebildiğini ama türünü ayırt edemediğini anladığında iş işten geçmişti. Sadece kendisinin dalga boylarını ayırt edebilmesi ve bunu hiper asteroid üstündeki insanlardan aldığı eğitime borçlu olması onun için öyle küçük düşürücüydü ki bir an aklına gelmedi. Normal robotlar radyasyonun ölümcül olduğunu sanıyordu. Çünkü biz onlara öyle söyledik. Sadece Io Nestor yalan söylediğimizi biliyordu. Ve diğer robotların insanlardan daha cahil olduğunu o an ya hatırlayamadı ya da hatırlamak istemedi. Üstünlük kompleksinin kurbanı oldu.
Kendinize iyi bakın General.
14. ayrımın sonu. Sayfa 154.